Ayrım 25. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 242. Alman enflasyonunun bittiği günün 1923, tarihte bir dönemeç olması gerekirdi. Değeri düşürülen marktan 1 milyarının bir anda bir yeni markla değiştirildiği gün yeni bir ölçü konmuş oldu. Gerçekten de o bulanık köpük bütün kiri ve çamuruyla geri çekiliverdi. Barlar, içki evleri ortadan kalktı. İlişkiler normale döndü. Herkes kaybını ve kazancını iyice hesaplayabiliyordu. Halkın çoğunluğu zarardaydı. Ama bunun sorumluluğu savaşı çıkaranlara değil, yeni bir düzen kurmanın bütün ağırlığını üzerine alanlara yükletildi. Paranın hızla değerden düşmesi kadar başka hiçbir şey Alman ulusunu böylesine öfkelendirip kinlendirmiş ve Hitler'in kucağına atıvermiş değildir. Bunu sık sık hatırlamalı. Çünkü savaş bütün kanlılığına karşın arada bir de olsa çan sesleri ve zafer boruları ile çın çın sevinç şenlikleri armağan eder. Unulmaz derecede askerlik hastası olan Alman ulusu arada bir kazanılan zaferlerle onurunun yükseldiği duygusuna kapılıyor ama paranın değerden düşmesiyle de alçalmış ve kirletilmiş sayıyordu kendini. Bütün bir kuşak Alman Cumhuriyeti'nin o yıllarını unutamadı ve bağışlamadı. Ama bütün bunlar henüz çok uzaklardaydı. Dıştan bakılınca 1924 yılının karma karışık görüntüsü yalancıktan bir ışıklı oyun gibi geçip gitmişe benziyordu. Her yer yine aydınlıktı. Nereden gelindiği, nereye gidildiği görülüyordu. Kurulu bir düzenin gelişmesini sürekli bir rahatlama başlangıcı diye selamlamaktaydık. Savaşın sırtı yere getirildi sanıyorduk. Oysa her zamanki gibi budalaydık hepimiz. Onmaz budalalardık. Ne var ki o aldatıcı çılgınlık bizlere çalışma, umut ve güvenlikle dolu bir 10 yıl armağan etti ne de olsa. Bugün bakınca Alman enflasyonunun sonu sayılan 1924'ten Hitler'in iş başına geldiği 1933'e kadar süren o 10 yılı 1914'ten beri süre gelen felaketlerin tanığı ve kurbanı olan bizim kuşak yine de bir ara verme sayar. Bu dönemde tek tük gerginlikler, taşkınlıklar ve huzursuzluklar özellikle şu 1929 ekonomik sarsıntısında olmamış değildir. Ama Avrupa bu bir tek 10 yılda barışa kavuşmuş gibiydi yine de. Bu kadarı bile çok şey demekti. Almanya'yı büyük bir saygıyla Milletler Cemiyeti'ne almışlar, borçlandırmalarla ekonomisinin kurulmasına, gerçekte gizliden silahlanmasına yardım etmişlerdi. İngiltere silahsızlanmıştı. İtalya'da Mussolini, Avusturya'nın korunmasını üzerine almıştı. Dünya yine bir yapıcı döneme giriyor gibiydi. Paris, Viyana, New York, Roma, savaşı kazananların ve kaybedenlerin kentleri eski günlerden daha da güzelleşmişti. Uçaklar gidiş gelişi kanatlandırmıştı. Pasaport formaliteleri gevşiyordu. Dövizler arasındaki dalgalanmalar sona ermişti. Herkes yanına kaç para alacağını ve giderlerini ne tutacağını biliyordu. İlgiler böylesine dış sorunlara çevrilmiyordu artık. Yine iş güç vardı. Kendimizi toplayıp manevi şeyler düşünebilirdik yine. Hatta yine düşlere dalıp birleşmiş bir Avrupa olabilirdik. Bu 10 yıl dünya çapındaydı. Sınavdan geçen bizim kuşağı yeniden normal bir hayat bekliyordu. Hayatımın en ilginç olayı, o yıllarda hiç beklemediğim bir konuğun gelip evime dostça yerleşmesidir. Bu konuğun adı Başarı'dır. Kitaplarımın kazandığı büyük başarıdan söz açmanın pek de hoş olmadığını söylemek bile yersiz. Başka zaman olsa kendini beğenme ya da övünme anlamına gelebilecek en küçük bir dokundurmadan da kaçınırdım. Ama şimdi kendimde özel bir hak görüyorum. Hatta hayat hikayemde bu gerçeği söylemezlik edemem. Çünkü bu başarı 7 yıldan beri, Hitler başa geçeli beri tarihsel bir anlam kazandı. Kitap piyasasını ve sayısız kitapçı dükkanını dolduran yüz binlerce, hatta milyonlarca kitabımdan bugün Almanya'da tek bir nüsha bulunamıyor. Elinde bir tek kitap kalmış olan da onu dikkatle saklıyor. Genel kitaplıklardaysa yerleri o sözüm ona zehir dolaplarıdır. Bu dolaplar resmi makamların özel izniyle açılır ve kitaplardan çoğu zaman küfür konusu yapılmak üzere bilim için yararlanılır. Bir zamanların okuryazar dostlarımdan artık hiçbiri Aforoz edilmiş adımı bir mektup zarfına çiziktirmeyi göze alamıyor. Hepsi bu kadar da değil. Fransa'da, İtalya'da ve şu sıra köleleştirilmiş bütün ülkelerde, yapıtlarımın çevirileri oralarda da en çok okunan kitaplar arasındaydı. Yine Hitler'in buyruğuyla yasaklandım. Bugün bir yazar olarak bizim Grillparzer'in deyimiyle canlıyken cesedinin ardından yürüyen birisiyim. 40 yılı bulan bir geçmişte uluslararası alanda ulaştığım her şey ya da hemen hemen her şey bir tek yumrukta tuzla buz oldu. Şimdi başarımın sözünü ederken sahip olduğum bir şeyden değil de bir zamanlar benim olan evim, yurdum, güvenliğim, özgürlüğüm ve serbestliğimden konuşur gibiyim. Sonradan daha pek çok suçsuzla birlikte benim de başıma gelen düşüşün derinlik ve büyüklüğünü iyice anlatabilmem için bütün bunların başlangıcı sayılan başarının yüksekliğini de söylemeliyim. Böyle yapmazsam koca tarihte bir ikinci örneğine rastlanmayan bütün bir edebiyat kuşağının benzersizliğini ve başına gelenleri de anlatmamış olurum. Bu başarıya birden ulaşmış değildim. Ağır ağır yoklaya yoklaya gelmişti. Ama Hitler'in kırbaç gibi şaklayan buyruğuyla kovuluncaya değin yerinden hiç kımıldamamış, yanımdan ayrılmamıştı. Yıldan yıla daha da etkili olmuştu. Yeremya'dan sonra yayınladığım ilk kitap olan Dünyanın Yapı Ustalarının ilk cildi, Üç Usta Üçlemesinin birinci yapıtı başarı yolumu ardına kadar açmıştı. Ekspresyonistler, aktivistler, deneyciler gelip geçmiş ve sabretmesini bilenlere ulus olma yolu açılmıştı. Amok Koşucusu, Can Yayınları 1990 ve Bilinmeyen Bir Kadının Mektupları adlı uzun öykülerim ancak romanların ulaşabileceği büyük bir ün kazandı, sahneye uygulandı ve toplantılarda okundu. Yıldızın Parladığı Anlar, Can Yayınları 1995, ilk yazılışında 5 bölüm olan bu kitabımı sonradan 12 bölüme genişletmiştir. Adını verdiğim küçük bir kitabım, bütün okullarda elden ele gezdi ve İnsel Yayın Evince kısa sürede 250 bin satıldı. Bence bir yazar için en değerli başarıya birkaç yılda ulaşmıştım. Her yeni kitabımı satın alan bana bağlı bir topluluğum vardı. Bana güven besleyen bu insanları düş kırıklığına uğratmamak gerekirdi. Bu topluluk yavaş yavaş daha da büyüyordu. Yayınladığım her kitap daha ilk gün yalnız Almanya'da 20 bin satılıyordu. Hem de gazetelerde henüz tek bir duyuru çıkmadan. Başarıdan ara sıra bilerek kaçındığım oluyordu. Ama o şaşılacak bir dirençle arkamı bırakmıyordu. Söz gelişi Focke biyografisini hoşuma gittiğinden yazmıştım. Müsveddeleri editörüme gönderince aldığım mektupta hemen 10 bin basacağı yazılıydı. Kitaptan bu kadar çok basmaması için onu caydırmaya çalıştım. Focke'nin sevimli bir kişi olmadığını, kitapta kadınlarla ilgili tek bir serüven bile bulunmadığını ve büyük okur çevrelerini ilgilendirmeyeceğini, önce 5 bin basmasının uygun düşeceğini yazdım. Bir yıl sonra yalnız Almanya'da, bugün benden tek satır okunması yasak olan Almanya'da bu kitaptan 50 bin tane satılmıştı. Kendime karşı beslediğim o neredeyse patolojik gügüvensizlik yüzünden Wolpun çalışmamda da bunun bir benzeri oldu. Wolpun'u Nazım'la yeniden yazmayı tasarlamıştım. Önce Marsilya'da sahneleri düz yazıyla ve serbest biçimde 9 günde kolayca sıraladım. İlk yapıtım olan Tersites'i ilk kez sahnelendiği için manevi bir borçluluk duyduğum Dresden Krallık Tiyatrosu o sıra benden oyun istemişti. Onlara bu düz yazılı ilk metni gönderdim. Sunduğum metnin Nazım'la tasarladığım Wolpun'un yalnızca bir taslağı olduğunu da özür dileyerek belirttim. Ama tiyatro hemen bir telgraf çekti ve hiçbir yerini değiştirmememi istedi. Oyun gerçekten de bu biçimiyle bütün dünya sahnelerini New York'ta Theater Guild'de Alfred Lunt oynadı, dolaştı. O yıllarda neyi denesem başarıya ulaştım ve sayısı gittikçe artan Alman okuru bana bağlı kaldı. Yabancı yapıtlarda ve kişilerde kendi çağlarında etkili olup olmamalarının nedenlerini yaşam öyküsel ya da deneme açısından araştırmayı kendime görev bildiğimden kendi kitaplarımın umulmadık başarılarını ne gibi özellikleriyle açıklamak gerektiğini de zaman zaman düşünürdüm. Her şeyden önce sabırsız ve heyecanlı bir okur olmak özelliğimin bu başarıyı sağladığını düşünüyorum. Bir romanda, bir biyografide, bir ruhsal çözümlemede uzun uzadıya anlatmalar, anlamsız ve boşuna sayıp dökmeler, kesinlikten yoksun belirsizlikler, aşırılıklar beni şaşırtır, hatta kızdırır. Tansiyonunu her sayfada koruyan ve son sayfaya kadar insanı soluğunu kesercesine sürükleyen bir kitabın tam tadına varabilirim ancak. Elime aldığım kitapların 9/10'u yersiz betimlemeler, gevezeliklerle dolu diyaloglar ve hiç de gerekli olmayan ikincil kişilerle pek fazla şişirilmiş, bu yüzden de sürükleyiciliğini iyice yitirmiş, dinamizmden yoksun düşmüştür. Hatta en ünlü klasiklerde bile öyle kof ve ağır yerler vardır ki keyfim kaçar. Homer ve Balzac'tan Dostoyevski'ye ve Zoberberg'e, Thomas Mann'ın çok uzun ve ünlü romanı Büyülü Dağ kadar bütün dünya edebiyatını, kitaptaki gereksiz bölümleri iyice kısaltıp yayınlamayı, işte bundan dolayı editörlere sık sık öğütlemişimdir. Zaman aşımına dayanabilecek yanları olduğuna hiç kuşkum bulunmayan bütün bu yapıtlar ancak böyle yeniden canlılığa kavuşunca günümüzü etkileyebilir. Uzun uzadıya anlatılan her şeyden hoşlanmayışım yabancı yapıtlarda kalmayıp kendi çalışmalarıma da yansıdı. Bu konuda dikkatli olmaya başladım. Aslında kolay ve akıcı yazarım. Kitap yazarken önce kalemi başıboş bırakırım ve ne düşünürsem anlatırım. Yaşam öykülerinde de elde ettiğim değerle ne kadar ayrıntı varsa kullanırım. Marie Antoinette'inki gibi bir biyografi yazarken kullanışlılık değerini anlamak için her şeyi gözden geçirmiş, o günlerin bütün gazete ve dergi yazılarını inceleyip bütün duruşma dosyalarını en son satırına kadar didik didik etmişimdir. Ama kitap basılınca bütün bunlardan tek satır yoktur. Çünkü asıl çalışmam kitabımın taslağını ortaya koyduktan sonra başlar. Bir tür toplayıp sıkıştırmak, yeniden oluşturmak diyebileceğim bu işte yeni yeni uyarlamalar ortaya koymaya doyamam. Bu bir bakıma gemi güvertesinden durmamacasına safra atmak, iç yapıyı sürekli sıklaştırmak ve durutmaktır. Başkaları elde ettikleri her şeyi yazmak, her satırı olduğundan daha genişletip derinleştirmek isterler. Bense gösterdiğimden daha çok şey bilmeyi amaçlarım. Bu yoğunlaştırma ve etkililiği artırma işi basılı kağıtlarda bir kez, iki ve üç kez daha yinelenir. Atıldığında yazının anlamını bozmayacak, hatta daha akıcı yapacak bir cümle, hatta bir sözcük bulabilme çabam sonunda keyifli bir av halini alır. Bütün çalışmalarımın en hoşlanmadığım yanı işte bu vazgeçip atıvermelerdir. Bir gün çalışmalarımdan çok hoşnut kalktığımı görüp pek mutlu bir halim olduğunu söyleyen karıma gururla "Evet, bütün bir paragrafı daha atıp geçişi hızlandırdım." dediğimi hatırlarım. Kitaplarımın sürükleyici, hızlılığı bazen övülüyorsa bu özellik doğal bir ateşlilikten ya da heyecandan değil, tersine yalnızca bütün gereksiz araları ve önemsiz sesleri hep sistemli bir biçimde atabilmemden gelmektedir. Eğer bunu bir sanat sayarsak vazgeçebilme sanatı diye adlandıracağım. Ama 1000 sayfalık bir kitaptan 800 sayfası kağıt sepetini boylayıp geriye ancak 200 sayfalık bir öz kaldığında hiç de yakınmam. Kitaplarımın az buçuk etkililiğini ille de bir şeyle açıklamak gerekirse daha hesaplı bir biçime zorlayan, mutlaka gerekliyle yetinen sıkı bir disiplin derim. Başından beri düşünceleri yalnızca Avrupalı ve uluslararası alana yönelmiş olan bana, Fransız, Bulgar, Ermeni, Portekizli, Arjantin, Norveçli, Letonyalı, Finlandiyalı ve Çinli gibi yabancı yayın evlerinin de başvurması gerçekten mutluluk vericiydi. Bütün bu çevirilerimi yerleştirmek için az sonra koca bir duvar dolabı satın almam gerekti. Günün birinde Milletler Cemiyeti'nin Cooperation Intellectual Aydınlar İşbirliği istatistiğinde dünyanın şu sıra en çok yabancı dile çevrilen yazarı olduğumu okudum. Ama bunu kişiliğim gereği yanlış bir haber saydım. Bir başka gün bir Rus yayınevinden aldığım mektupta bütün yapıtlarımı Rusça'ya çevirmeyi istediklerini söylüyor ve Maxim Gorki'nin bir ön söz yazmasına bir diyeceğim olup olmadığı soruluyordu. Bir diyeceğim olup olmadığımı okuldayken Gorki'nin öykülerini sıranın içinde okumuştum ve onun yıllardır hayranıydım. Ama adımı duymuş olduğunu, hele yazdıklarımı okuduğunu aklıma bile getirememiştim. Böyle bir ustanın ön söz yazacak kadar yapıtlarıma değer vereceğini ise hiç düşünemezdim. Başka bir gün Salzburg'daki evime Amerikalı bir editör sanki gerekirmiş gibi elinde bir kayırma mektubuyla çıka gelmişti. Bütün yapıtlarımı sürekli basmak istiyordu. Gelen Viking Press'ten Benjamin Höpst'tü. O günden beri en güvenilir dostum ve akıl hocam oldu ve öyle kaldı. Hitler'in çizmeleri ne var ne yoksa çiğnediğinden bana sözün en son yurdunu sağlamış oldu. Gerçek ve eski söz yurdum, Alman ve Avrupalı söz dünyam elden gitmişti. Bilgisine ve çalışmasının gücüne değil de iyi niyetine inanmış olan biri için böyle bir başarı tehlikeliydi. İnsanın kafasını karıştırabilirdi. Aslında reklamın her biçimi insanın doğal dengesini bir bakıma bozmaktı. İnsanın adı normalde bir puronun üst yaprağından farksızdır, bir markadır. Asıl özne ile gerçek benle bağı çok gevşek olan, yüzeysel, neredeyse sıradan bir nesnedir. Bir başarıda bu at hemen büyür. Kendisini taşıyan insandan ayrılıp başlı başına bir güç, bir kuvvet olur. Alışveriş malı, sermaye gibi bir şey olur. Bir yandan da içten içe sert bir geri tepişle kendisini taşıyan insanı etkisi altına alır, sözünü geçirir ve değiştirmeye başlar. Mutlu, bilinçli kişiliği olanlar doğurdukları etkiye ayak uydurmaya bakarlar. Bir unvan, bir makam, bir nişan, hatta herhangi bir tanıtım böylelerinde daha büyük bir güvenlik, artmış bir güven duygusu ortaya çıkarır ve onları toplumda, devlette ve dönemlerinde olağanüstü bir önemleri bulunduğuna inandırır. Onlar da kişiliklerini dış etkilerin hacmine uydurmak için şişerler. Ama doğuştan kendisine karşı kuşkulu biri böyle zor durumda elden geldiğince değişmeden kalabilmek için dış başarının her türünü bir görev bilir. Bunları söylemekle başarıma sevinmediğimi anlatmak istemiyorum. Tersine bundan çok mutluydum. Ama bu mutluluk ortaya koyduğum ürünle, kitaplarım ve bununla ilgili olarak üstlerinde adımı görmüş olmakla sınırlıydı. Almanya'da rastgele bir kitapçı dükkanında dururken küçük bir liselinin girip beni tanımadan 3-5 kuruşçuğunu yıldızın parladığı anlara verdiğini görmek beni çok duygulandırıyordu. Yataklı vagon kontrolörünün pasaportta adımı görünce daha bir saygılı davranması ya da okuduğu bir kitaptan tanıyan bir İtalyan gümrükçüsünün bavullarımı didik didik etmekten vazgeçmesi hoşuma gitmiyor değildi. Kişisel etkinin salt nicelik yanı da bir yazarı baştan çıkarabilirdi. Leipzig'e uğradığım bir gün bir rastlantı sonucu yeni bir kitabımın dağıtım ve gönderme işi başlamıştı. 3 ya da 4 haftada 300 sayfaya sığdırdıklarımla ne çok insanın çalışmasına hem de hiç bilmeden yol açmış olmayı görmek tuhaf bir heyecan vermişti. İşçiler kitapları kocaman sandıklara yerleştiriyor, bir kısım işçi bunları ofluya pofluya kamyona taşıyordu. Sonra vagonlarla dünyanın dört bucağına götürüleceklerdi. Basım evinde düzinelerle genç kız formaları katlıyordu. Dizgiciler, ciltçiler, taşıtçılar, komisyoncular erken saatlerden geç vakitlere kadar çalışıyordu. Bu kitaplar yan yana dizilse koskoca bir cadde olurdu. İşin maddi yanını da asla küçümsemiş değilimdir. Başlangıç yıllarında kitaplarımdan günün birinde para kazanabileceğimi, hele bunlarla geçinebileceğimi düşünmemiştim. Ama şimdi kitaplarımdan oluk gibi para geliyor ve gittikçe artıyordu. Gençliğimin o eski ve aşırı isteği olan yazarların el yazması metinlerini toplama merakımı rahatlıkla karşılayabilirdim. O eşsiz kutsal kalıntıların en güzellerinden bazısı bende güvenilir bir barınağa kavuşabilirdi. Yazdığım ne de olsa geçici yapıtlar için malzeme toplarken ölmez metinleri Mozart, Bach, Beethoven, Goethe ve Balzac'ın el yazmalarını ediniyordum. Beklenmedik büyük başarıyı umursamadığımı ya da iç dünyamda benimsemediğimi söylemek bütün bunlardan ötürü gülünç ve yapmacık düşerdi. Doğru konuşmak gerekirse başarı ancak kitaplarımla ve edebiyattan kazandığım adla sınırlı kaldıkça hoşlanıyordum başarıdan. Ama bedensel varlığımla ilgilenildiğinde tedirgin olurdum. Ta ilk gençliğimden beri en içten isteğim serbest olmak, hiçbir şeye bağlı olmamaktı. Fotoğrafla yapılan tanıtımın insan özgürlüğüne çok engel olduğunu hep sezmişimdir. Bir eğilim sonu başladığım şey bir meslek, hatta iş biçimini alır gibi olunca canım sıkılırdı. Her postayla, yığınla mektup, çağrı, anket geliyor ve hepsi de yanıt bekliyordu. Bir aylığına bir yolculuğa çıkınca dönüşte üst üste yığılmış postayı ayıklayıp işleri yoluna koymak için 2-3 gün gerekirdi hep. Kitaplarımın iyi satılmasından hiç de istemediğim halde düzenlilik, uzak görüşlülük, vaktinde davranış ve beceriklilik gerektiren bir tür işe dalmıştım. Bütün bu saygıdeğer erdemler yaratılışıma ne yazık ki hiç uymuyor, serbestçe düşünmemi ve hülyalara dalmamı tehlikeye sokuyordu. Okumalara, temsil toplantılarına katılmam istenince bundan ötürü daha da kabuğuma çekilirdim. Adım için ortaya çıkmak gerektiğinde kapıldığım bu neredeyse patolojik ürkekliği bir gün olsun iyice yenemedim. Bir salonda, bir konserde, bir tiyatroda en son ve göze çarpmayacak sıraya oturma güdüsünden bugün de kurtulmuş değilimdir. Sahnede ya da göze çarpıcı bir yerde yüzümü seyrettirmek beni çok tedirgin eder. Hayatın her biçiminde bilinmezlik benim için bir zorunluluktur. Daha çocukluğumda eski kuşağın o kadife ceketli, dalgalı saçlı, öne düşük bukleli yazar ve sanatçılarına akıl erdiremezdim. Söz gelişi sayın dostlarım Arthur Schnitzler ve Hermann Bach böyleydi. Göz alıcı sakal ve bıyıkları, gösterişli giysileriyle sokakta ilgi çekmek isteyenlerden de hoşlanmazdım. Dış görünüşteki abartıların insanı Werfel'in sözüyle aynadaki insan olarak yaşamaya ittiği kanısındayım. Her el kol hareketi bir tarz kazanır ve dış görünüşteki bu değişikliğin sonucu olarak iç yapının candan, başıboş ve tasasız yanları yok olur. Bugün yeniden başlayabilseydim, beni mutlu kılan her iki konumu, yani edebiyat alanında başarının ve kimliğimi gizli tutmanın tadını bir arada çıkarırdım. Yapıtlarımı takma bir adı altında yayınlardım. Hayat zaten büyüleyici ve umulmadık şeylerle dolu olduğuna göre bunu iki kat yaşamak kim bilir ne çekicidir. 25. ayrımın sonu, sayfa 249.